lütfen. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Çalışma uzmanı Funda Özçelik stüdyomuzda olacak ve iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olmak isteyenler için başvuru ve sınav süreçlerini konuşacağız. Güne bakanın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, 24 Haziran'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da, Fas sınırında düzensiz göçmen akınında yaşanan polis şiddeti, Avrupa'ya girmeye çalışan göçmenlerin ölmesi, basına yansıyan insanlık dışı görüntüler ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan müdahaleleri değerlendireceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Çektiğim acılardan daha ne alabilirsin ki bu canımdan? Sana ne benim çektiğim acılardan daha ne alabilirsin ki bu canımdan? Açtığım yaraları saramadım, saracak birini henüz bulamadım. Ayrılık zor değil, üç gün ağlarsın sonra patlasın, çal oynasın ya. Hasret kervanına kapılmışım, en sıradayım. Senin umurunda değil bu dünya. Yeni yeni sevdalar çiçeğimizsin. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne be. Şartlar bunu gerektirdi, ayrıldık işte. Bahane, bahane, bahane. Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme, sürüne sürüne. Hayatımda biri var mı merak etmesin. Sana ne, sana ne, sana ne. Yeni yeni sevdalar çiçeğimizsin. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne be. Şartlar bunu gerektirdi, ayrıldık işte. Bahane, bahane, bahane. Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme, sürüne sürüne. Hayatımda biri var mı merak etmesin. Sana ne, sana ne, sana ne. Müzik çektim acılardan. Daha ne alabilirsin ki bu canımdan? Sana ne benim çektiğim acılardan? Daha ne alabilirsin ki bu canımdan? Açtığım yaraları saramadım. Saracak birini henüz bulamadım. Ayrılık zor değil. Üç gün ağlarsın, sonra vur patlasın, çal oynasın ya. Hasret kervanına kapılmışım, en sıradayım. Senin umurunda değil bu dünya. Yeni yeni sevdalar çiçeği misin? Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne be. Şartlar bunu gerektirdi, ayrıldık işte. Bahane, bahane, bahane. Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme, sürüne sürüne. Hayatımda biri var mı merak etmişsin. Sana ne, sana ne, sana ne. Sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme, sürüne sürüne. Hayatımda biri var mı merak etmişsin. Sana ne, sana ne, sana ne.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Çalışma uzmanı Funda Özçelik stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Sezin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla İSG profesyoneli olmak isteyenler için başvuru ve sınav süreçlerini konuşacağız. Konumuzu detaylandırmadan önce hemen tabii değerli konuğumuza bir soralım. Ne kadar zamandır çalışma uzmanı olarak görev yapıyorsunuz kurumda? Hem de özellikle bu sınav aşamasında ne kadar zamandır çalışıyorsun?
Şöyle, 2010 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliğinden mezun oldum ben. Mezun olur olmaz da bakanlığımızda göreve başladım. 2014 yılında uzmanlığımı aldım. Ancak 2012 yılından beri bu yetkilendirme daire başkanlığında sınav ve belgelendirme şubemizde görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra da bir yürüttüğümüz Avrupa Birliği projemiz var. Bu şubedeki işlerimin yanı sıra o projemizde bir koordinatörlük görevim var.
Merak ettim ama şimdi söylediniz. Nedir o proje? Çok kısa bahsetsin.
Projemiz madencilik sektöründe iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi projesi. Benim baktığım bileşen doğrudan NİBE bileşeni olarak geçiyor. Bir Avrupa Birliği projesi, ülkemizle beraber ortaklaşa finanse ediliyor. Biz yeraltı madenlerine destek veriyoruz. Orada çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik hem rehberlik hem de finansal destek hizmetimiz var. İşte yaklaşık 40 aylık bir proje. 2023 yılının sonuna kadar da devam edecek bu desteklerimiz.
Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Teşekkür Kolaylıklar ediyorum. Diliyoruz hem size hem de ekip arkadaşlarınıza.
Çok sağ olun.
Şimdi programımızı sürekli dinleyenler hep merak ediyordur buraya. Çok kıymetli uzmanlarımız geliyor, hem kurum hakkında bilgilendiriyor, hem çalışma koşulları hakkında bizi bilgilendiriyorlar. Bir de İSG profesyonelleri diye aslında biz hani kurumun çalışma uzmanı statüsünde olan konuklarımızı ağırlıyoruz ama dışarıda da hani insanlar evet iş sağlığı ve güvenliği deyince iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak farklı bir branşmış gibi biliyorlar. Biz şimdi aslında bu farklılığı ya da belki de aynılığı, bilmiyorum, siz anlatacaksınız bize. Onu öğrenmek istiyoruz. Şimdi biz İSG profesyoneli dediğimizde aslında kimleri kastediyoruz?
Şöyle, İSG profesyonelleri bakanlığımızca yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri üzerine deniliyor.
Yetkilendirme derken neyi kastediyoruz? Yani mesela siz bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı değilsiniz. Siz bir çalışma uzmanısınız ama asıl iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli farklı mı sizin çalışmanızdan?
Tabii. Yani bizim daha önce kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak geçiyordu. Bizim yani kamunun istihdam ettiği personelin adı. Ancak bu 2003 yılından beri Bakanlığımızın ilgili mevzuatlarına geçen iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli tanımları mevcut.
İş yani, sağlığı yok onda. Sağlık kısmı tabii, yok. Sadece iş güvenliği uzmanı deniyor.
Aynen o şekilde. Mevzuatta yeri olan, tanımları olan bir kavram. Biz bu 3 İSG, yani 3 branşın birleşimine İSG profesyoneli olarak isim veriyoruz. Bu kişiler ne yapıyor? Bu kişiler iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmeti sunmakla evet. yükümlüler. Bildiğiniz üzere bu 6331 sayılı müstakil iş sağlığı güvenliği kanunumuz çıkmasıyla beraber hem kamu hem de özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, hı hı. işverenin görevleri arasında bir iş sağlığı güvenliği hizmeti sunumuyla yükümlü işverenlerimiz bu tüm çalışanlara. Bu söz konusu çalışmalarda bizim İSG profesyoneli dediğimiz kişiler eliyle yürütülüyor.
Evet. Siz de bir İSG profesyoneli misiniz bu bağlamda?
Biz İSG profesyoneli olarak geçmiyoruz. Ancak Bakanlığımızın ilgili mevzuatlarına göre bizler de bakanlıkta belirli bir süre görev yaptıktan sonra iş güvenliği uzmanı belgesi alabiliyoruz.
Ve işte, bu şekilde o farklı. O yetkilendirme kelimesi sanıyorum evet. buradaki en önemli kelime.
Aynen. Biz de o yetkilendirme şeyine tabiyiz evet, aslında bakarsanız.
Evet. Evet. Şimdi o detayları o zaman öğrenelim. İSG profesyoneli nasıl olunur diye sorayım size. Bunu biraz anlatmanızı rica edeyim.
Şimdi burada bazı ayrımlardan bahsetmek istiyorum. Burada 3 ayrı gruptan bahsediyoruz. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli. Bunlardan iş güvenliği uzmanlığı nasıl olunur? Önce onunla başlamak isterim. Yönetmelikteki ilgili şartları sağlamaları halinde mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar bu görevi ifade edebiliyor. Teknik eleman dediğimiz kişiler kimler? Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager, biyolog ünvanına sahip olanlar. Bir de üniversitelerimizin 4 yıllık İSG lisans ve 2 yıllık da İSG ön lisans programı mezunları bu ünvanları kullanabiliyor. Burada teknik öğretmen tanımımızı açarsak da üniversitelerin teknik eğitim fakültesi mezunları teknik öğretmen olarak geçiyor. Bunun yanı sıra mesleki eğitim fakültesinin bazı programlarından mezun olan kişiler de YÖK'ten denklik almaları halinde yine teknik öğretmen ünvanına haiz olabiliyorlar. Yani bizim bir kişinin iş güvenliği uzmanı olabilmesi için öncelikle mevzuatta belirtilen bu ünvanlara haiz olması evet. lazım yani diploma evet, bazında.
Evet. Ama mühendisliğin hangisi olduğunun bir farkı yok değil
farkı
mi?
Farkı yok aynen öyle. Herhangi bir mühendislik dalı olabilir veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunu olabilir. Bir de dediğimiz gibi teknik eleman tanımına giren kişiler olabilir. Biz öncelikle yani bu alanda yapılan çalışmaları değil diploma bazındaki ünvanı istiyoruz. Sonra 3 belge sınıfımız var iş güvenliği uzmanlığı için. A, B ve C olmak üzere 3 kategoriye ayrılmış durumda. Bunun sebebi şu iş yerlerimizde dahil oldukları iş kolunda yaptıkları faaliyete göre 3 gruba ayrılmış durumda. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere. Burada genel uygulama olarak C sınıfı uzmanlar az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakabiliyor. B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde görev yapabiliyor. A sınıfın iş güvenliği uzmanları ise bütün tehlike sınıflarına bakıp görev yapabiliyor. Mevzuatta bu hususta bir geçiş hükmü bulunuyor. Ancak bu yani şu andaki uzmanlar bir üst belge sınıfındaki iş yerlerinde görev alabiliyorlar. Bu uygulama ama 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona erecek.
Nasıl değişecek?
Yani yine C sınıfı uzmanlar az tehlikeliye bakabilecek sadece evet, gibi. Evet, yani evet. o uygulama hayata geçecek. Şu an sadece bir geçiş sürecindeyiz. Şimdi eğer mevzuatta belirtilen diplomalara haizim diyelim. Öncelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak ben göreve başlayabilirim. Bunun için de genel müdürümüzle yetkilendirilmiş bir eğitim kurumundan 220 saat eğitim almam gerekiyor. Bu genel müdürümüzle yetkilendirilmiş eğitim kurumları bizim İSG Katip dediğimiz sistemimiz var. E-Devlet uygulamamız. Hı hı. Onun ana sayfasında bir Türkiye haritası üzerinde illere bastığınızda hangi kurumlar tarafımızı yetkilendirmiş. Bunların listesini görebiliyor adaylarımız. Buralardan 220 saat eğitim alıyorlar. Bunun 180 saati teorik, 40 saati ise bir staj programı. İş yerinde bu yapacakları görevi ifa ettikleri bir staj programından oluşuyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar sınava katılıyorlar. Sınavdan başarılı olup 70 baraj puanını geçmeleri halinde o zaman adlarına C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi düzenlenmiş oluyor. Bunun dışında da bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için bir yol daha var. O da İSG ön lisans programlarından bahsetmiştik, evet, hatırlarsınız. Evet. Onlardan mezun olan adaylar yine aynı şekilde 220 saat eğitim alıp sınava girmeleri ve sınavı başarıyla geçmeleri halinde onlar da C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabiliyorlar.
Sınavlarda yine o belirtilen illerde ve eğitim gördükleri ilde mi olmak durumunda?
Sınavları ÖSYM yapıyor. Onu birazdan detaylandırabiliriz isterseniz. ÖSYM'nin belirlediği iller oluyor. Onlar kapsamında yapılıyor. Yani illa eğitim aldığı ilde yapmak zorunda değil. Ama adayın kendi tercihine göre mevcut ilinde sınav yapılabiliyorsa oraya katılabiliyor.
Evet.
Bir diğer belge sınıfımız B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. Bunun için şöyle bir yol var. Almış olduğu C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle 3 yıl fiili olarak çalışması gerekiyor. Sahada aktif olarak bu işi yapması gerekiyor.
Bu ne kadar saattir yapma süresi örneğin?
Bunun için böyle bir şey yok. Biz burada gün üzerinden hesap yapıyoruz. Yani 1095 günü tamamlaması gerekiyor. Bu işte ayda 10 saat de olabilir, 20 saat de olabilir ama bir gün üzerinden biz bu hesabı yapıyoruz. Bu sürecin sonunda da yine aynı şekilde 220 saat eğitimini alıyor, içinde stajını yapmış oluyor.
1095'in dışında ama.
Tabii 1095'in dışında. 1095'i doldurduktan sonra eğitim kurumuna başvurabiliyor adaylarımız. Yine eğitimini alıyor, stajını yapıyor, sınava katılıyor ve sınavdan başarılı olması halinde bu sefer B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak bir üst belge sınıfına yükselmiş oluyor. Yine en üst belge sınıfı olan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgemizde alınmış olan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle bu sefer sahada 4 yıl fiili çalışmaya tekabül ediyor. Aynen, onda da yine sonunda eğitim, staj ve sınav basamakları mevcut. Bunun yanı sıra B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi için bir yol daha var. Bu yakın zamanlarda hani adaylarımızın çok sıklıkla tercih ettiği bir yol diyelim. Üniversitelerimizin İSG programları var.
Evet.
Buralarda yüksek lisans yapan adaylarımız. Ama tabii ki yine mevzuattaki o belirttiğimiz diplomalara haiz olmak her zaman esas.
Evet.
Onu belirtmiş olayım tekrardan.
Yoksa örneğin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olup da ben İSG yüksek lisansı yapacağım.
O olmuyor, evet. Olmuyor. Onun başka bir yöntemi var, ona bahsedeyim.
Tamam.
Yine bu şekilde yüksek lisans yapmaları halinde o zaman B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebiliyorlar. Ama burada öncelikle mezuniyetlerinin ardından, yani yüksek lisans programını bitirmelerinin ardından genel müdürlüğümüze başvuruyorlar ve onay alıyorlar. O şekilde sınava katılabiliyorlar. Burada tabii hani başka bir üniversitenin başka bir bölümünde iş sağlığı güvenliği konulu tez yapmak vesaire yeterli değil. Yani direkt bu programlarda, anladım, yüksek lisans yapmak,
evet, evet,
şartı.
Konu bazlı veya tez konusu bazlı olarak çalışılıyor.
Değil, evet, aynen öyle.
Derslere bağlı değil, bölüm bazında
değil, evet, aynen öyle. Yani hep biz bütün iş ve işlemlerimizde mezuniyet bazlı gidiyoruz,
evet,
aslında,
evet,
bakarsanız. Yine bu programlarda, İSG programlarında doktora yapma şansları da var adaylarımızın. O halde doktora yaparlarsa da eğitim ve sınav şartı aranmaksızın taraflarına doğrudan yine genel müdürümüze başvurmaları halinde A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilebiliyor.
O zaman o 4 yılı doldurmak, o işte 220 saat eğitim,
evet,
almak gibi sorumlulukları,
evet, basamakları
olmadan
atlamış oluyor. Doktora atlamış zaten oluyor. Uzun bir program. İçerik olarak da bizim eğitim kurumlarında vermiş olduğumuz eğitimleri karşılayan bir program,
evet,
olduğu,
evet,
için A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi taraflarına verilebiliyor. Bunlar bizim iş güvenliği uzmanı olma şeylerimiz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bahsetmiştiniz.
Evet.
Orada bazı adaylarımız, evet, yani bu alana çok ilgi duyuyor ve bu alanı da çalışmak istiyor. Orada şöyle bir yöntem izleyebiliyorlar. Biliyorsunuz teknik eleman demiştik. Hani teknik eleman ünvanına haiz olanlar bu iş güvenliği uzmanlığı belgesini alabiliyor demiştik. Üniversitelerimizin 2 yıllık İSG ön lisans programları var. Şayet oralarda okurlarsa, atıyorum 4 yıllık bir Güzel Sanatlar Fakültesinin bir bölümünü bitirdik. 2 yıllık da İSG ön lisans programını bitirdik. O zaman teknik eleman unvanına haiz olduğu için sonrasında yine 220 saat eğitim alarak, sınava girerek yine iş güvenliği, evet, uzmanı olma şansları da var. Bu yolu da tercih eden adaylarımız oluyor. Evet, özellikle çalışma ekonomisi mezunu olan adaylarımız, bazen,
evet,
işletme
değil
bölümü
mi
mezunu olan adaylarımız, hani diyorlar biz bu alanda çalışmak istiyoruz, nasıl bir yol izleyebiliriz? Onlara diyoruz ki yani mevzuatımız öncelikle bir bu mezuniyet şartlarını sağlamanızı ister. Böyle bir yöntem izleyen adaylarımız da oluyor açıkçası.
O iki yıllık programın uzaktan eğitimi var mı?
Var, açık öğretim fakültesinde var.
Evet, sanıyorum ben hani bildiğim için birkaç yakınımdan normalde dediğiniz gibi çalışma ekonomisi mezunu ama bir yandan da çalışırken kendi başka bir iş kolunda bir yandan da yüksek lisansını daha doğrusu yüksek lisans değil, özür dilerim, iki yıllık Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini belgesini alıp sonrasında yine iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığına başvuru yapabiliyor. Bu yöntemi de izleyebilir değerli dinleyicilerimiz.
Evet.
Bunun dışında başka yöntem var mı?
Bir de İSG profesyonellerimizin bir diğeri iş yeri hekimleri, biliyorsunuz. İş yeri hekimliği belgesinde ise şöyle oluyor. Hekimlik diplomasına sahip olan adaylara verilebiliyor. Bu kişiler de yine tıp bitirdikten sonra 220 saat yine etkilendirilmiş bir eğitim kurumundan eğitim alıyorlar. Stajlarını yapıyorlar. Yine sınava giriyorlar. Yine 70 baraj puanını aşmaları halinde taraflarına belgeleri verilebiliyor. Onlarda da yine böyle biraz yüksek lisans ve doktora programlarının getirdiği bazı ayrıcalıklar var. Örneğin iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı ünvanına haiz hekimlerimiz doğrudan sınava giriş hakkı tanınıyor. Yani nasıl? Aynı B sınıfı iş güvenliği uzmanlığındaki gibi. Yine bu alanlarda doktora yapan hekimlerimize de doğrudan iş yeri hekimliği belgesi verilebiliyor. Bir diğer grubumuz ise diğer sağlık personeli. Burada hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomalarını arıyoruz. Bu kişilerin de 90 saat eğitim almaları yeterli bir eğitim kurumundan. Staj yok ve sınava katıldıklarında da 60 baraj puanıyla geçebiliyorlar. O zaman onlara da diğer sağlık personeli belgesi verilmiş oluyor.
Evet, ABC'den bahsettiniz. O bu sınıflar arasında tabii çalıştıkları kurum bazında ücret farkı da oluyor mu? Yoksa...
Yani evet olabiliyor ama bu serbest piyasa, bakanlığımızın bunun için belirlediği bir taban fiyatlar yok. Bazı dernekler var kendi iç oluşumlarında, onların belirlemiş olduğu rakamlar var. Ancak genel müdürlük olarak biz bunun bir tarafı değiliz, serbest piyasa olduğu için karışmıyoruz.
Evet, evet. Şimdi şu anda bir sayı var mı bize bahsedebileceğiniz, hani mevcut durumda ülkemizde ne kadar İSG profesyoneli vardır desek?
Şu anda rakamlarımıza baktığımızda 116.873 İSG profesyonelimiz bulunuyor. Bunun dağılımlarına bakarsak da 28.855 iş yeri hekimliği belgesi olan hekimimiz var. 14.409 diğer sağlık personeli belgesi olan kişilerimiz var. Bunun yanı sıra A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızın dağılımına baktığımızda 15.351 A sınıfı iş güvenliği uzmanımız, 21.786 B sınıfı iş güvenliği uzmanımız ve 34.289 C sınıfı iş güvenliği uzmanımız var. Kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle bu ve hani tüm çalışanları kapsamasıyla beraber bu alana epey ilgi arttı.
Tabii,
aslına bakarsanız her geçen gün de artıyor. Özellikle pandemi döneminde üstlendikleri rol ve sorumluluklarla da İSG profesyonellerimiz çok öne çıktı. Dolayısıyla bu alana olan ilgi henüz bitmedi diyebiliriz.
Evet,
yani.
Evet, artarak devam ediyor. Biraz da sınavlardan bahsedelim. Şimdi diyelim A sınıfı belgesi, B sınıfı belgesi, her bir belge sınıfı için sınavlardan bahsettiniz. Hani ne olursa olsun bir öğrencilik. Hani üniversiteyi bitiriyorsunuz, belki bir kurumda çalışıyorsunuz ama yine tekrar sınavlara girmekle yükümlüsünüz. Aynen. İSG profesyoneli olmak istiyorsanız. Nasıl başvuru yapacak adaylar? Biraz bu konuya değinelim.
Şimdi sınavlarımız genel müdürlüğümüzle ÖSYM arasındaki bir protokole istinaden şu anda ÖSYM tarafından yapılıyor. Mevcut durumda yılda iki defa yapılıyor. Genellikle biri Mayıs ayında, diğeri ise Aralık ayında olmak üzere iki kere gerçekleşiyor. Her sınav dönemi öncesi genel müdürlüğümüzün internet sitesinde bu hususta detaylı bir duyuruya çıkıyoruz. Yani hangi kategoriden başvuracak olan adaylar, hangi yolları izlemeli, hangi evrakları yüklemeli şeklinde detaylı bir duyuru. Ve adayların sınavlara katılabilmesi için de genel müdürlüğümüzün web sitesinde çıktığımız bu duyuruyu takip etmeleri, son başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem arz ediyor. Burada sınava katılma talebi olan adaylar öncelikle genel müdürlüğümüze başvuruyorlar ve değerlendirmeler sonucu uygun bulunurlarsa isimleri genel müdürlüğümüz tarafından ÖSYM'ye bildiriliyor. Evet, yani ÖSYM'nin bu sürece bir müdahil olma durumu yok. Sadece bizden gelen listedeki adayları sınava alabiliyor. Bu başvurular tamamen online olarak İSG Katip üzerinden alınıyor. Genel müdürlüğümüz bu e-devlet sürecine geçişi çok önce tamamlamış bir genel müdürlük. Yani herhangi bir adayın bize fiziki bir dilekçe göndermesine, kalkıp gelmesine gerek yok. Başvurularını son gün saat 23.59'a kadar evet. Online'dan yapabiliyor. Biz de o saate kadar takip ediyoruz açıkçası. Hemen geri bildirim veriyoruz. Bakanlığımızın yetkilendirilmiş eğitim kurumundan eğitim alan adaylar haricinde tüm adaylar şahsi olarak İSG Katip üzerinden başvuruyor. O eğitim kurumlarından eğitim alan adaylar ise bize eğitim kurumları aracılığıyla bildirilmiş oluyor. Burada bazen İSG lisans mezunu adaylarımız veya yüksek lisans yapan adaylarımızdan bahsetmiştik. Evet. Onlar kurumlarının kendileri adlarına başvuru yapacaklarını bekliyorlar. Bu noktada bazı mağduriyetler yaşıyorlar. Evet. Sınav başvuru tarihlerini kaçırıyorlar. Bu da hani şahsi olacağını başvuruların altında.
Hatırlatmış olalım.
Bir de adaylarımızın duyuruda belirtilen son tarihten önce de mezun olmaları gerekiyor mutlaka. Hmm. Çünkü bir mezuniyet belgesiyle bize başvuruyorlar.
Bütün emeğe kalmış olması söz konusu değil.
Evet, değil. Kendilerine bildirilen eksik evrakları varsa da yine sistem üzerinden takip edip yine son duyuru tarihine kadar, son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Eğitim kurumlarımızdan eğitim alan adaylar şahsi başvuru oluşturmuyor. Ancak daha önce hatırlarsanız bir staj programından bahsetmiştik. Evet. O stajın da son başvuru tarihine kadar tamamlanması ve sistem üzerinden onaylanması gerekiyor. Adaylarımız durumlarını, yani stajım onaylandı mı, onaylanmadı mı, işte devamsızlık girildi mi acaba adıma gibi bilgileri de kişi kartı dediğimiz bir modülden takip edebilmeleri mümkün.
Güzel. Bunun dışında sınava girdi adaylarımız ve inşallah istedikleri sonucu elde ettiler ve kazandılar. Kazandıktan sonra nasıl bir yol izleyecekler?
Şöyle, sınava kazanan adayların da bilgileri genel müdürlüğümüzce toplu olarak Ziraat Bankası'na bildiriliyor. Ziraat Bankası kurumsal tahsilat hesabında kişi adına borç çıkıyor. Yine kişiler TC'lerine borç çıkıyor. Yani daha az veya daha fazla bir ücret yatırmaları söz konusu olmuyor. Ödemeyi müteakip ödeme bilgisi genel müdürlüğe bir sonraki iş gününde geliyor. Ve ödeme bilgileri gelen adayların belgeleri de İSG Katip üzerinden bizim tarafımızca tanımlanıyor. Yani maksimum bu işlem bir hafta sürüyor diyebiliriz. Bunun kontrolünde adaylar yine E-Devlet şifreleriyle İSG Katip'e girerek görebiliyorlar. Bu aşamadan sonra da İSG Katip'te aktif geçerli bir belgesi olan adayın iş yerleriyle sözleşme yapmasında herhangi bir beis yok.
Başka bir bireysel olarak sözleşme yapılacak değil mi? Yani o belgeyi aldıktan sonra kendi kendilerine gidip kurumlara, ben böyle İSG profesyoneliyim ve kurumunuzda görev yapmak istiyorum. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanı.
İş güvenliği uzmanı, iş hekimi olur. Aynen o şekilde. Zaten işverenlerimiz de kişinin TC'siyle girdiklerinde bu kişinin bir belgesi var mı, yok mu, işte geçerli mi, aktif mi bunu görebiliyorlar. Evet, yani orada bu E-Devlet uygulamamız üzerinden karşılıklı mevzuata uygunluğu sağlamış oluyoruz.
Ama siz yine bir sertifika veriyorsunuz değil mi belge olarak? Nasıl oluyor o süreç?
O şöyle, 2015 yılından beri biz E-Devlet sistemine geçtik. Yani genel müdürlükçe biz fiziki bir belge düzenlemiyoruz bu tarihten itibaren. Belgeler elektronik ortamda düzenleniyor. Yani e-imzalı olarak düzenleniyor. Adaylara çıktı şekilde bir belge göndermiyoruz. Ama belgesini edinmek isteyen adaylar belgeleri katibe tanımlandıktan sonra İSG Katip'e girerek meslek bilgilerini güncelliyorlar. Çünkü sertifika üzerinde bir meslek bilgisi alanı mevcut. Sürecin devamında da e-imzalı sertifikası hazırlanıyor. Kendisi yine sistem üzerinden indirip kullanabiliyor. Burada tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Belgelerin 5 yılda bir vize ettirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde belge...
Kuruma mı yapılacak bu? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu'na mı yapmaları gerekiyor?
Tabii yine bize yapıyorlar. Yine online'dan, yani İSG Katip üzerinden.
Bireysel olarak gelmelerine gerek olmadan E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.
Aynen öyle. Yine bununla ilgili bir modül var. Modül vasıtasıyla bize vize taleplerini iletmiş oluyorlar. Bir sonraki iş gününde bankaya bildiriliyor. Bankaya ücretini yatırmalarına müteakip de yine bir sonraki gün, eğer iş günüyse, belgeleri tekrardan aktif hale geliyor. Ama dediğim gibi, yani fiziki olarak bir belgeye ihtiyaçları yok. Belge katibe tanımlandıktan ve aktif hale geldikten sonra çalışma hayatında bu görevi ifa edebilmeleri mümkün.
Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Hani son olarak iletmek istedikleriniz varsa onu alalım. Bir de şunu merak ediyorum son cümlelerinizden önce. Şimdi bir kurumda çalışıyor kişi, örneğin mühendis olarak, makine mühendisi olarak. Ama aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ben
İş
tabii,
güvenliği uzmanı.
İş güvenliği uzmanı. Evet, evet. Sağlık kısmını söylemeyeyim. İş güvenliği uzmanı ESG profesyoneli olarak belgesini de aldı. Her iki kurumda birden çalışabiliyor mu? Hani o öyle bir mümkün durumu var mı?
Şöyle, eğer kişi bir kurumda tam zamanlı olarak bir görevi ifade ediyorsa tabii bu görevi yapamayabilir. Ama şöyle oluyor. Bir kurumda dediğiniz gibi işte tam zamanlı makine mühendisiniz ama kısmi süreli olarak sizi eğer tabii süreler şuna göre belirleniyor. Sizin işlerinizin tehlike sınıfına ve çalışan sayınıza göre belirleniyor. Eğer sizin işlerinizin tehlike sınıfı ve çalışan sayınız kısmi süreli bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmanız için yeterliyse, evet, o zaman
işveren belirliyor bunu, değil mi?
Mevzuat belirliyor. Mevzuat. Kısmi süreli olarak o makine mühendisinizi iş güvenliği uzmanınız olarak da belirleyebilirsiniz. Burada sadece kritik olan nokta, kişi iş güvenliği uzmanı görevini ifa ettiği süre içerisinde başka bir görev verilemez. Sadece bu görevini yapmakla yükümlüdür. Ondan sonra kalan sürede yine makine mühendisliği görevlerine devam edebilir. Bu şekilde uygulama var.
Veya sabah diyelim belli bir vardiyayla bir kurumda çalışıyor. Belki akşam vardiyası gibi başka bir kurumda da yine ESG profesyonel olarak görev yapabilir.
Yapabilir. Bunun için şöyle, herkesin 195 saati var. Eğer bir yerde tam zamanlı olarak çalışıyorsa da 37 saat fazla mesaisiyle beraber 217 saati
bir,
var.
Diyelim sağlık çalışanı veya bir doktor örneğin iş yeri hekimi belgesini aldı. Kendi Sağlık Bakanlığı'nın bir kurumunda doktor olarak görev yapıyor sabahtan akşama kadar. Akşamda nöbet gibi yine bu belgesini kullanarak görev yapabilir mi?
Şöyle, özel sektör ve kamu için hekimler anlamında bir ayrım var. İş güvenliği uzmanları için böyle bir ayrım yok. Ama şöyle, hekimler Sağlık Bakanlığı'nın ilgili 1219 sayılı bir tababet ve şuabatları hakkında kanun diye bir mevzuatları var. Sadece 30 saatlik bir görevlendirme yapılabiliyor iş yeri hekimliği belgesine sahip kişiler. Eğer kamuda bir yöneticilik görevleri yoksa ve yönetici iznine tabi olacak şekilde sadece 30 saatini iş yeri hekimliğinde
kullanabilir.
Evet.
Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızı sorayım. O da önemli çünkü. Örneğin yurt dışında yaşıyor fakat hani çifte vatandaşlık diye bir durum artık ne yazık ki söz konusu değil. Ama diyelim ki Alman vatandaşlığını tercih etti. Fakat Türk aslen ama gelip ülkesinde mavi kartı var ve ülkesinde iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak istiyor. Diyor. Bu mümkün mü?
Mümkün. Şöyle, bir geçici TC kimlik numarası almak suretiyle bizim bütün iş ve işlemlerimizi yürütebilir, başvurularını yapabilirler. Burada sadece eğer yurt dışında ise kişinin mezuniyeti, mutlaka bir YÖK denklik belgesi arıyoruz. Yani mevzuattaki ünvanları karşılığında.
Makine mühendisinden örnek verdik diyelim. Mutlaka YÖK'ten ben yurt dışındaki şu üniversiteyi bitirdim diye denklik belgesi alması
gerekiyor.
Aynen
öyle. Yani onun Türkiye'deki karşılığına uygun şekilde olduğunu, burada da bir makine mühendisi ünvanı kullanabileceğine dair bir denklik belgesi getirmesi halinde yapabilir. Dediğim gibi bir geçici TC kimlik numarası alıyorlar. Çünkü hem ÖSYM hem biz hep TC kimlik numarası üzerinden iş ve işlemlerimizi yürütüyoruz. Ve sınav Türkçe. Hani
evet.
Belki bunu belirtmek gerekebilir.
Tabii Türkçe'yi biliyor olmak gerekiyor.
Aynen. Onun dışında başka bir şart yoktur. Şey yapabilir,
katılabilir.
Yani katılabilir adaylarımız.
Çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi alalım.
Yani biz şunu belirtmek isterim. Dediğimiz gibi biz tüm iş ve işlemlerimizi İSG Kağıt üzerinden yapıyoruz. Adaylarımızın genel müdürlüğe gelmelerine veya fiziki bir dilekçe göndermelerine ihtiyaç yok. Özellikle belgeleri tanımlandıktan sonra da iş yerleriyle yapacakları sözleşmeleri dair tüm iş ve işlemler yine İSG Katip üzerinden takip ediliyor. Biz profesyonellerimize hem genel müdürlüğümüzün web adresi üzerinden hem İSG Katip üzerinden sıkça duyurular yapıyoruz. Bu iki adresi yakinen takip etmeleri halinde herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. Bir de tabii hem kanunumuza bağlı yaklaşık 35 tane yönetmeliğimiz, 11 tane tebliğimiz var. Bunlarda çeşitli revizyonlar oluyor. Özellikle bu İSG profesyonellerimiz göreve başladıktan sonra bu mevzuatları düzenli takip etmeleri gerekiyor. Kanundaki görevi yetkilerini kullanırken. Onların da en güncel haline mevzuat.gov.tr'den ulaşabileceklerini belirtmek isteriz. Evet, hatırlatmak isteriz. Herkese sağlıklı, kazasız günler diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özçelik aktardıklarınız için. Aslında çok çok önemli bir noktaya değindik. Sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de muhakkak dediniz ya, artarak ilgi devam ediyor diye onların da ilgisinin devam ettiğini biliyoruz. Yapacakları tek şey aslında sistem olarak hem o branşları eğer bitirdilerse ve İSG profesyoneli olmak istiyorlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün sitesini takip ederek detaylara ulaşabilirler. Size de çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
Çok sağ olun Sezin Hanım, çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, çalışma uzmanı Funda Özçelik stüdyomuzdaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde İSG profesyoneli olmalı. olmak isteyenler için başvuru ve sınav süreçlerini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Dam güzel ince bir dam, yüzün güleç dilinde var. Mevsim dönüp yıl geçse de sevgilim sen hep böyle kal. Uyu melek ismi güzel, gamzesi ay kaşlar ilal. Gözler ela yanaklara, sevgilim sen hep böyle kal. Hep böyle kal göz bebeğim, hep böyle kal kır çiçeğim, nazlı narin kelebeğim. Hiç yaşlanma, hep böyle kal. Aciz kalır harfeceler, anlatılmaz kelimeler, gıpta eder tüm eceler. Sevgilim sen hep böyle kal, hep böyle kal göz bebeğim, hep böyle kal kır çiçeğim, nazlıların kelebeğim. Hiç yaşlanma, hep böyle kal.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hep aslında güzel konuları konuşmayı ben çok tercih ediyorum ve çok seviyorum ama ne yazık ki gündem çok olumsuz haberlerle dolu ve biz de aslında bugün onlardan bir tanesini değerli hocamızla konuşacağız. 24 Haziran'da gerçekleşti İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağında Melilla'da düzensiz göçmen akını gerçekleşti ve polis şiddeti oldu. Hatta Avrupa'ya girmeye çalışan göçmenler ne yazık hayatlarını kaybettiler. Hocam nereye gidecek bu durum? Hep böyle mi olacak? Biz artık güzel haberler duyamayacak mıyız?
Ya son derece acıklı bir hadise. Fakat ilk değil ve belli ki son da olmayacak. Zaten Cebel Tarık üzerinden İspanya topraklarına geçmeye çalışıp da işte azgın dalgalarda hayatını kaybeden geçmişte, bugün de binlerce insan var yani. Evet. O insanları böyle bir şekilde yola koyulmaya sevk eden nedir? Sebeplerine baktığınız vakit özellikle Sahra Altı Afrika'da ciddi ekonomik sıkıntılar var, ciddi demografik sıkıntılar var, siyasal sıkıntılar var. İnsanlar tek çare olarak ülkelerini terk edip
iş bulayım.
Evet, değil yani hocam, hayatlarını evet, hem güvenli bir şekilde hem de biraz daha işte müreffeh bir şekilde sürdürme ihtiyacı. Bu da çok tabii bir aslında düşünce. Bu aslında eleştirilecek bir şey değil, pek tabidir. Yani herkesin yaşama hakkının olması lazım. Hangi coğrafyada olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun, deri rengi ne olursa olsun, her insanın bu hakkı var. Bu insan hakkı meselesi. Tabii. Fakat ne yazık ki dünyadaki işte dengesizlikler, haksızlıklar, özellikle Afrika'da emperyalizmin, sömürgeci dönemin bıraktığı izler hala devam ediyor ve Afrikalılar bir türlü kendilerine gelemiyorlar, yani bir toparlanamıyorlar. Dolayısıyla o Sahra Altı Afrika'dan sürekli kuzeye doğru bir hareketlenme var. Bu bazen Libya üzerinden oluyor, bazen Fas üzerinden, Tunus üzerinden oluyor ama yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine bakıyorsunuz, artık o verileri takip etmek dahi istemiyor insan, çünkü sürekli hayatını kaybeden, denizde boğulan, işte şu veya bu şekilde yollara koyulmuş ama bir türlü karşı tarafa, yani karşı sahile kendini ulaşamayan, kendini de kabul ettiremeyen, ettirdiği takdirde de zaten orada nasıl bir gelecekle karşılaştığı şüpheli olan binlerce, on binlerce insan var. Bu çok acıklı bir şey. Şimdi bu en son olay aslında bir katliam, yani o şekilde değerlendirmek lazım. Bu Fas toprakları üzerinde sömürge döneminden kalma iki kentten biri olan Melilla'ya geçtikleri takdirde, işte geçebilirlerse eğer, bir yüksek bir çit var orada. O çitin üzerinden atlayıp öbür tarafa geçerlerse işte Avrupa Birliği hukukuna göre neticede bir kampa götürülecekler. Ve mülteci işte işlemleri başlayacak. Bu şekilde bir sürecin içine girecekler umuduyla oraya böyle işte 1500 kişi falan yığılmış. Gece vakti toplu halde o çitten geçmeye çalışırken, şu anda çok da belli değil, soruşturma açılması lazım. Üzerlerine ateş açıldığı söyleniyor. Bu ateş açılan yer bence İspanya tarafı yani. Buna işte şeyde Fas güvenlik güçleri engellemeye çalışmışlar. Bu arada bir habere göre 23, başka bir habere göre de 37.
Yüzden fazla kişi de yaralanmış.
Ama çok yaralanan haberde var. Evet. Bir de son derece insanın içini parçalayıcı videolar paylaşıldı sosyal mecralarda. Bu tabii yani her kim yaparsa yapsın kabul edilebilecek bir şey değil. Karşısındaki nihayet, yani bırakın şimdi herhangi bir canlıya, bırakın insana, herhangi bir canlıya bu şekilde davranmaya kimsenin hakkının olmaması tabii gerekir. Şimdi bir de bakıyoruz, uluslararası göç hukuku aslında açık, yani göç hukuku göçmenlere öncelikli haklar tanıyor. Fakat işte devletlerin bu haklara pek böyle fazla riayet ettikleri falan yok. Bir yandan şimdi iki ülkeyi bir inceleyelim, yani Fas'la İspanya'yı. İkisi de işte bu küresel göç paktı, iki tane pakt vardır. Bir tanesi küresel göç paktı göçmenler için, bir diğeri de mülteciler için. İkisine de taraf olan ülkeler ve 23 küresel göç paktının 23 prensibi var. Özellikle yani bu göçmenlerin haklarına riayet edilmesine ilişkin var. O işte yani onun içinde bir takım hükümler, bir takım prensipler var o 23 maddede. Şimdi her iki tarafta buna her iki ülkede buna taraf. Ama bakıyoruz ki hiç yani kale almadıkları anlaşılıyor. Bir de üstelik Fas'ın şöyle bir durumu var. Bu Marrakeş'te 2018 Aralık ayında küresel göç paktı imzalandığı zaman oraya, Marrakeş'teki o toplantıya ev sahipliği yaptı Fas. Ve Fas çok enteresandır. Dünyada birkaç ülkeden bir tanesi bu göçmen konularında, göçmen hakları konularında öncülük eden bir ülke. Fakat görüyoruz ki şimdi hele o videolara baktığımız vakit böyle üst üste yığılmış insan bedenleri, yaşıyorlar mı yoksa hayatlarını mı kaybetmişler belli değil. Ara sıra böyle bir iki kıpırdayan falan oluyor. Ondan sonra etrafını sarmış Fas polisi, güvenlik güçleri. Hatta bir iki videoda da böyle ite kaka insanları bir taraftan bir tarafa götürüyorlar falan. Dolayısıyla hiç bence Fas'a da yakışmadı yani. Çünkü Fas'ın politikası bu değil normal şartlar altında. Orada bir hatalı uygulamadan söz edilebilir belki ama bu tabii sonucu değiştirmiyor. Neticede insanlar öldü.
Tabii.
İnsanlar İnsanlar hak etmedikleri bir muameleyle karşılaştılar. Hiçbir şey bir insanın katledilmesini haklı gösteremez yani.
Tabii.
Şimdi bu arada tabii eleştirilmesi gereken başka bir şey. Sosyalist Parti'nin adayı olarak başbakanlık yapan, başkanı olarak başbakanlık yapan İspanya'daki başbakan, İspanyol başbakanı da Fas'a teşekkür ediyor. Yani bizim topraklarımıza sokmadınız. Şimdi siz bir yandan ateş edip bir yandan
özür dilerim kabahatlerinden gibi.
Şimdi bu olacak şey değil. Yani kabul edilebilecek bir şey değil. Bu şekilde insanları engellemek de mümkün değil. Yani biz işte bakıyoruz geçmişte 2011'den bu yana bu özellikle Suriye patırtısı ortaya çıktıktan sonra İç savaş ortaya çıktıktan sonra sınırlarımızda biz kimsenin üzerine ateş etmedik. Yani. Biz Türkiye olarak insanlara insan gibi muamele ettik yani haklı olarak. Ama başka coğrafyalarda bu aslında kamuoyuna çok yansımayan Afrika'da da bazı düzensizlikler vardır. Çünkü Afrika içi göçler. Aslında Batı'yı hiç alakadar etmiyor. Orada da insanlar açlıktan, sefaletten böyle yollara koyulup oradan oraya, buradan buraya gitmeye çalışıyorlar falan. Onlara da kimse iyi muamele etmiyor yani. O ülkelerde hiç iyi muamelelerle karşılaşmıyorlar. Şimdi bırakın çok uzağa gitmeyelim. Yani Ege'de Yunanistan'ın yaptıkları.
Evet hocam tam bunu söyleyecektim. Yani her seferinde yeni değil, dediğiniz gibi sonda olacak. Sürekli gördüğümüz.
Maalesef böyle bir şey ve ben hep ısrarla söylüyorum yani Birleşmiş Milletler Göçmen İşler Komitesi'nin üyesi olarak. Yani bu bir insan hakları komitesidir. Bu olayla ilgili olarak da derhal bir basın açıklaması ve işte bir takım tweetler falan hazırlandı, yayınlandı, tepki kondu komitece. Ve tabii aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Göç Örgütü'nün de tepkileri var falan. Ama işte bir şey ifade etmiyor. Yani neticeye varamıyorsunuz. Şimdi etse Yunanistan'ın Frontex'le birlikte öteden beri, yani Frontex biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin sınır koruma örgütü. Frontex'le birlikte Ege'de ve Meriç kıyılarında işte Türkiye'den Yunanistan dolayısıyla Avrupa Birliği topraklarına geçmeye çalışan işte düzensiz göçmenlere karşı yaptığı muamele. Onların işte şişme botlarını patlatırlar, denize atarlar, işte bilmem üstlerini başlarını soyup paralarını alıp biraz da eziyet edip döverek falan filan geri gönderirler.
Yani.
Bunlar şimdi kabul edilecek şeyler değil. Şimdi burada acıklı olan sadece bu olaylar değil. Bunlara tepki göstermeyen güçlere ne demeli yani? Yani gözünü kapatan, kulağını tıkayan ve yeri geldiğinde insan haklarını kimselere bırakmayan müdafasını insanlara ne demek gerekir yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum doğrusunu isterseniz ha nedir sebebini biliyoruz hepimiz evet yani büyük bir egosentrik ben merkezci bir politika var burada affedersiniz sonuç olarak maalesef devam edecek yani devam etmesini hiç kimse arzu etmez ama bu dünyada bununla ilgili bütün devletlerin hemfikir olacağı bir uygulamaya geçilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani o kadar dengesizlikler var ki dünyada. Fakir devletlerin, yoksul ülkelerin işte varsıllarla birlikte oturup da bununla ilgili bir ortak faydada
oturmaları mümkün mü hocam?
Yani oturuyorlar masaya ama böyle şimdi ben de geçmişte öyle toplantılara katıldım. Hiç kimse benim şeyim kötü demiyor. Uygulamam kötü demiyor. Biz son derece riayet
gerçekten sonuna kadar destek veriyoruz.
Hep öyle
bütün
diyorlar.
Bütün paktları imzalıyoruz.
İmzalarla da bir şey olmuyor biliyorsunuz
ne yazık.
Yani işte böyle sadece şey beyanı o niyet beyanı.
Evet değerli
evet,
hocam.
Evet maalesef.
yani hep söylediğim gibi inşallah önümüzdeki yıllar hep güzel haberlerle biz dinleyicilerimize ulaşırız. Bu temenniyle tabii bugün de yine programımızı sonlandıracağız ama bu tür sizin de katliam olarak ifade ettiğiniz gerçeklerin bir daha gerçekleşmemesi temennisiyle.
İşte burada Türkiye'nin farkını aslında dünyaya anlatmamız lazım. Evet, yani evet, Türkiye yani o kendi geleneğinden gelen o ahlaki duruşu daima sergiledi ve dünyaya da aslında ders verir durumdadır. Bakmayın şimdi Türkiye içerisinde buna karşı çıkanlar falan filan var ama yani o bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Dolayısıyla işte Tanrı misafiri kavramı başka ülkede, başka dilde var mı bilmiyorum, duymadım yani. Ondan sonra dolayısıyla biz aslında kendimizle de övünmeliyiz diye düşünüyorum açıkçası.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah o komitemizin sizin de üyesi olduğunuz Göçmen İşçiler Komitesi'nin belki yakarışları ses bulur diyelim. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sizi ağırladık ve bu önemli ve üzücü konuyu belki farklı yönleriyle konuşmaya çalıştık. Sevgili dinleyicilerimiz, Sisli Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız stüdyomuzdaydı Avrupalı Türkler köşemizde. 24 Haziran'da gerçekleşen Melilla'daki katliamı konuştuk. Hocamız değerlendirmelerini aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle olduğu için ve böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben sizin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.